Ayrım 12, sayfa 101. Esir şehrin fedaileri. Bir yanda vatanseverler, öte yanda işbirlikçiler. Taylan Sorgun. Mesarret Kıraathanesi. Babı Ali yokuşundan aşağıya inerken köşedeki Mesarret Kıraathanesi'nde Erkan-ı Harp Kemalettin Sami, Doktor Fahri, Yüzbaşı Hakkı, Teşkilat-ı Mahsus olan Ahmet İlmi, Yüzbaşı Dayı Maksut, Yeni Bahçeli, Yüzbaşı Şükrü toplanmışlardı. Ahmet Hilmi Balkanlardaki günlerinden söz etmekteydi. O sırada 7 düvenin subaylarını taşıyan otomobillerinden birisi gelmekte, ötekisi yokuş yukarı çıkmaktaydı. Erkan-ı Harp Kemalettin Sami ne günler gördü bu meserret, şimdi de bu günleri görmekte. Yakup Cemil severdi burayı, şimdi olsaydı diye iç geçirdi. Dışarıda lapa lapa kar ve esir İstanbul. Yüzbaşı Hakkı Rumeli günlerinden söz ederken hepsi birden "Ah Rumeli!" diye derin bir keder girdabına girdiler. O gece Mustafa Kemal Paşa'dan aldıkları emir icabı Topkapı'daki teşkilatlanma işinden dönmüşlerdi. Gece yarısına ulaştıklarında kalktılar, Galata Köprüsü'ne doğru yürümeye başladılar. Sanki fedailer yürümekteydiler. Yüzbaşı Dayı Maksut Galata Kulesi bölgesinde karargah kurmuş İngilizleri gözetlemek için Balıkçı Salih Reis ile Rumeli'li Deli Ömer ve Kehribar Ali'ye vazife vermişti. Yüzbaşı Yeni Bahçeli Şükrü, "İster misiniz bizim Salih Reis'in aklına teşkilat-ı mahsusa zamanları düşüversin de ötekileri de toplayıp Galata Kulesi'ni sokağını iki baştan tutup içeri girip orayı yangın yerine döndürüp çıkıversin." Erkan-ı Harp Kemalettin Sami, "Haydi onlar düşman bellidir, ya şu içimizdeki düşmanlara ne demeli? Şu matbuattaki namus düşkünlerine ne diyeceksiniz? İngiliz'e, Fransız'a davetler verenler ne olacak? Ama artık namus kılıcın ağzındadır ya, işte onlar öteki yanına düşmüşlerdir kılıcın keskin ağzından." Doktor Fahri, "Matbuatta bizden yana olanların matbaalarını bastı geçenlerde İngiliz. Ama ötekilerin yani kılıcın keskin ağzından öteki yana düşenlerin ceplerine İngiliz altınları boca edilmekteymiş." diye Kemalettin Sami'ye katıldı. Yüzbaşı Dayı Maksut Saraçlar Çarşısı'na uğradı. Rumelili Saraç'ın dükkanına girmişti. Biraz sohbetten sonra istediğini söyledi. 10 çift çapraz fişeklik, bel için de ayrıca her biri için en az 50 kurşun alabilmeli. Kurşun mavzır içindir. Kapaklarda konmalı ki kar yağmur kurşuna değmesin. Rumelili Saraç bilirdi fişekliğin çaprazını, göğse çapraz bağlanırdı. O yüzden çapraz fişeklik denilmişti. Dayı Maksut bir şey soracaktı ki Rumelili sobaya iki odun daha attı. Sıcak vücutlarını sarmıştı Dayı Maksut. "Senin adını şunca zaman öğrenemedik, nedir Rumelili?" deyip durur herkes. Rumelili Saraç kır düşmüş saçlarını eliyle tarar gibi yaptı. Birden dalıp gider gibi oldu, sonra cevapladı. "Bizim adımız kalmıştır Rumeli'de, içimiz yanar. Adımız Rumelili artık, asıl adımız kalmıştır Rumeli dağlarında. Kaybettiğimiz memleket topraklarına gömdük biz onu. Adımız şimdi yatar Rumeli'dekilerin garip mezarları yanında ve onlarla beraber. İşte onun içindir ki şimdi yalnız Rumelili yeter bize." Yüzbaşı Dayı Maksut da bir ara Rumeli vuruşmalarına katılmıştı, gözleri doldu. Rumelili görmesin diye başını öte yana çevirdi. Rumelili bilirdi çapraz fişekliğin ne vazife için kuşanıldığını. "Galiba çeteye mi soyunacaksınız?" diye sordu. Dayı Maksut, "Şimdilik Gebze yolundaki Yeni Bahçeli adamları içindir. Sonra bize de yaparsın iki çift. Galiba başlamak zamanları gelecek, sen meraklanma." Dükkandan çıktı, yürürken düşünceliydi, aklında hep Mustafa Kemal Paşa'nın söyledikleri vardı. Bir sıçrasak Anadolu'ya diye geçirdi içinden. Aradan birkaç gün geçmişti. Teğmen Faruk yanında Kehribar Ali Deli Ömer ile birlikte çapraz fişeklikleri alıp Üsküdar Ayazma'daki Nihat Hala'nın konağına götürdü. Mahzene koydular. Oradan Gebze'ye ulaştırılacaktı. Nihat Hala'nın komşu kızı babasını Kafkas'ta kaybetmişti. Annesini daha önceki zaman. Nihat Hala'nın kızı gibi olmuştu Selvinaz. Gönlünü de oraya gelip giden Teğmen Faruk'a düşürmüştü. Nihat Hala o gece Teğmen Faruk'a yine Selvinaz'dan söz etmeye başlamıştı. Teğmen Faruk hala bize artık sevda çok ama çok uzak. Yarınlarımız ne olur bilemeyiz. Bakarsınız yeni cepheler. Sevda güzel ama bize çok uzak. Sonra Nihat Hala'nın elini öptü gitti. Lakin cebinde bir mendil vardı. Oyalı. Selvinaz işlemişti o mendili. Nihat Hala cebine koymuştu mendili Teğmen Faruk'un. Zeybe'in baskını. Erkan-ı Harp Miralayı Kemalettin Sami Dayı Maksud Doktor Fahri Yüzbaşı Hakkı Malisör Rıza Dayı Maksud'un odasındaydılar. Kapı tıklandı. Emir Çavuşu Zeybek'le birlikte girdi. Kehribar Ali Rumeli Deli Ömer de beraber. Dayı Maksud kısaca emir verdi. Bomonti'de bir Rum meyhaneci mahzeninde silahlar varmış alınacaktı. O gece Zeybek, Kehribar Ali, Rumeli ile Deli Ömer meyhanenin biraz ötesinde sabaha kadar doğru zamanı beklediler. Vakit gelmişti, Zeybek önden yürüdü. Birden girdiler meyhaneye, kapılar tutuldu, meyhanedekiler mahzene kapatıldı, silahlar alındı. Tam çıktılar ki düşman devriyesi. Zeybek dağdaki alışkanlığıyla sıçradı, silahı öndekinin aldığındaydı. Düşman devriyesini de meyhanenin mahzenine kapattılar. Ertesi gün işgalcilerin yüksek komiserleri kıyametleri koparmışlardı ama nafile. Başka bir gün Yüzbaşı Dayı Maksud Yenibahçeli Şükrü, Erkan-ı Harp Miralayı Galatalı Şevket Dayı Maksud'un yanındaydılar. Yine kapı tıklandı Emir Çavuşu, bir çocuk sizi görmek ister dedi. Çocuk o mahalledendi, içeri aldılar. Dayı Maksud sordu, de bakalım derdini. Çocuk şöyle bir dikildi, birbirlerine baktılar. Çocuk dedi ki, buralardanım bilirim sizi. Babamı da amcamı da kaybettim harpte. Birisi Kafkas'ta kalmış, ötekisi çölde. Şimdi isterim aha şu çavuş gibi yanınızda olmak. Yaşın kaç diye sordu Galatalı Şevket. Çocuk dikildi. 17 ama ya babamın ya amcamın öcü ne olacak, böyle mi kalacak? Dün dövdüler arkadaşlarımı gazete satarken düşman askerleri. İşte ondandır ki vazife isterim. Ateş çemberlerinden geçmiş Erkan-ı Harp Miralayı Şevket'in gözlerinden iki damla yaş düştü. Ateş çemberlerinde çifte su verilmiş çelik gibi olmuşlardı ama işte öyle yaşlar da vardı. Yüzbaşı Dayı Maksud ile Doktor Fahri Mustafa Kemal Paşa'ya son haberleri vermek için gittiklerinde bunu da anlattılar. Mustafa Kemal Paşa bu bizim gelecek zafer zamanlarının haberidir dedi. Ve zaman usul usul geçiyordu. Şair Nazım'ın Mavi Kubbeli Liman diye tarif edeceği İstanbul Limanı'nda işgal donanması toplarını eski İstanbul üzerine çevirmiş ejderhalar gibi yatmaktaydı. Esir İstanbul'un mahallelerinde keder, savrulup giden hatıralar ve cephe hikayeleri. Üsküdar Ayazma'da gecenin ilk saatleriydi. Yüzbaşı Asım ve Yüzbaşı Selahaddin evlerine dönmekteydiler. Yüzbaşı Asım Nihat Hala'nın konağının yanındaki evinin penceresine baktı. Yüzbaşı Selahaddin'e Ümran, Nihat Hanım da dedi. Yüzbaşı Nihat'ın eşi Nihat Hala'nın evinde olduğunu camın önüne koyduğu küçük gaz lambası ile haber verirdi. Nihat Hala küçük yaşta keman dersleri almıştı. O gece Ümran kızım dediği komşusuyla otururken birden iç yanıklığını duydu. Kemanını çıkardı. İyi keman çalardı Nihat Hala. Yavaştan kemandan sesler çıkmaya başladı. Sanki kadere bir ağlayıştı. Yüzbaşı Nihat ile Yüzbaşı Selahaddin küçük konağın önündeki bahçede ağacın dibinde oturdular. Dinlemeye başladılar. Sonra keman sesi durdu. Cephe günlerini hatırlamışlardı. Kemanın yanıklığı onları almış ve götürmüştü. Velakin o sıralarda İstanbul'un perasında çılgın eğlenceler vardı. Üsküdar kederli bir dünyaydı. Pera sokakları ise başka bir dünya. Tam ayrılacaklardı ki yakından bir tarakka. Yüzbaşı Selahaddin kulak verdi. İki tarakka daha duydular. Selahaddin Yüzbaşı Nihat'a davran bak dedi ve ekledi. Son ses cephe silahı sesidir. Arkadaşlarından birisi olmalı. Biraz sonra genç bir süvari zabiti görüldü. Yüzbaşı Selahaddin onu hemen bahçe kapısından içeri aldı. Omuzundan vurulmuştu. Yüzbaşı Nihat bahçeye çıkan eşi Ümran'a koş, lambayı sol camın önüne koy. O lamba muhitteki teşkilata işaretti. Yaralı süvari zabiti yok bir şey yüzbaşım hafif sıyrık sanırım. Yüzbaşı Nihat cephedeymiş gibi sordu. Nedir? Kısa ve öz genç süvari zabiti. Geçenlerde bir İngiliz yüzbaşıyı okşamıştım da takipteydim. Kıstırdılar ama öndekini indirdim. Kıstıranlar sadrazam zaptiyesi olmalı. Yüzbaşı Nihat'ın evinin penceresinden verilen işaret yerini bulmuştu. Ayazmalı iki teşkilatçı geldiler. Nihat Hala yaralının omzunu sardı. Ertesi gün akşam teşkilat süvari zabitini aldı ve saklanılacak yere ulaştırdı. Paşam nasıl olacak? Doktor Fahri Bey Mustafa Kemal Paşa'nın Şişli'deki evine gelmişti. Bir gece önce Circle Dorian kulübündeki İtilaf Devletleri komiserlerinin bir taraftan şampanya içerlerken öteki taraftan neler konuştuklarının raporunu Mustafa Kemal Paşa'ya verdi. Ama her gelişinde elinde doktor çantası olurdu ki onu öyle sansınlar. Halbuki Mustafa Kemal'in kurduğu ağın vazifelisiydi. Mustafa Kemal Paşa harbiye nezaretine gidecekti. Beraberce Şişli'deki evden çıktılar. Orada bulunanlar Mustafa Kemal Paşa'ya bakıyorlardı. Yaşlıca bir kadın paşanın önünde durdu. Mustafa Kemal Paşa bu Türk kadınının bir şey söylemek istediğini anlamıştı. Kadın çatılardan aşağı sarkan İtilaf Devletleri'nin bayraklarını gösterdi. Sonra göğsünden bir fotoğraf çıkardı.
Paşam, bu oğlum Çanakkale'de emrindeydi, şehit düştü. Olsun, vatan içindir. Lakin şu bayraklar ne olacak, yüreğim dayanmaz.
Mustafa Kemal Paşa, müsterih olunuz hanımefendi derken gözlerindeki o müthiş parıltı oturmuştu. Devam etti, müsterih olunuz, bu sözü unutmayınız, bir gün hatırlarsınız. Ve öyle de olacaktı. Emperyalizmin o bayrakları indiğinde kim bilir o Türk anası neler düşünmüştü ve artık müsterihti. 30 Teşrini Evvel Günü. O zaman takvim yaprakları öyleydi. 30 Teşrini Evvel 1918, yani 30 Ekim 1918. Yüzbaşı Eczacı Celal Doktor Fahri, Yüzbaşı Yenibahçeli Şükrü Bey'e artık Yüzbaşı Asım, Yüzbaşı Selahattin de katılmışlardı. Karaköy'de limanı gören bir lokantanın camının yanındaydılar. Selahattin limana baktı. Şu diri notlara, yani savaş gemisinin tipi, bakın geldiğimde Halil Paşa'ya uğramıştım. O 30 Teşrini Evvel günü teslim anlaşmasına imzalandı. Aga Memnun'a İngilizler kocaman İngiliz bayrağı asmışlar. Saray ve sadrazamlık heyetinin önüne dayamışlar teslimiyeti. Okutmamışlar bile. Bastırmışlar mührü imzayı. O cepheden bu cepheye koş ve sonra... işte gel burada bu donanmaya bak. Kader mi? Başka şey mi? Yüzlerde bir acı ve derin keder ama yanında öfke bulutları. Yüzbaşı Selahattin konuşmasını sürdürdü. Halil Paşa ile Irak'ta beraberdim. Amca Paşa, yani Halil Paşa, Enver Paşa'nın amcası olduğu için orduda öyle de çağrılırdı, ile koca bir İngiliz ordusunu esir almıştık. Başlarındaki General Townshend ile birlikte ama şu vaziyete bakın. Yüzbaşı Yenibahçe ne yaparsın? Bunların öç alması da böyle. Yüzbaşı Asım, Selahattin Halil Paşa ile görüşürken Halil Paşa sana sırdır. Mustafa Kemal Paşa ile görüştük. Şimdi başta o olacak. Yine vuruşmak vardır, meraklanmayın demiş. Ve bir zaman sonra limandaki donanmaya hınçla bakarak oradan ayrıldılar. Balıkçı Salih Reis faytonu ile Tatavla'dan geçmekteydi. Bir baktı ki bir zamanlar sohbetler ettiği İsodur'un meyhanesinin kapısına yedi düvel bayrakları sıram sıram asılmış. Faytoncusuna kısa emir, Deli Ömer, Kehribar Ali, Bıçkın Rasim bulunacak, akşama benim orada olacaklar. Akşam vakti olmuştu. Salih Reis vaktin geçmesini bekledi, sonra kalktı. Hepsi Trablus kuşaklara koymuşlardı silahlarını. Geç vakit o Tatavla meyhanesine girdiler, kapı tutuldu. İçeridekiler sarhoşlamışlardı. İçeridekilerin arasında bir iki yedi düvel askeri de vardı. Baskın hepsini şaşırtmıştı. Kapı tutulmuş, kapatılmıştı. Sokağın kalabalıklaştığı sırada Salih Reis'in sesi duyuldu. ''Soyunun lan!'' Hepsi don üzere kalmıştı. Salih Reis emretti. Açın kapıyı. Kapı açıldı. Sonra ikinci emir. Çıkın lan. Kapıya o bayrakları asan meyhaneci dahil hepsi don gömlek. Salih Reis kapıya bir kağıt astı. Şöyle yazmıştı kağıda. Vurulmaya değmezsiniz, toprak kirlenir. Lakin rezillik şimdilik kâfidir.
Don gömlek kalanlara güldü herkes. Maytaba, yani dalga geçmeye aldılar onları ve dükkanın üstünde o bayraklar da yoktu.
Potinsiz çocuklar. Tarih 8 Şubat 1919. Fransız generali Franchet de Esprey bir Fransız harp gemisiyle İstanbul limanına geldi. Sonra sahile çıktı. Beyaz bir ata bindirdiler. Önünde arkasında işgal askerleri Pera'ya doğru ilerlemeye başladılar. Caddelerin iki yanları dolmuştu. O gün hava soğuk mu soğuk, Şubat soğuğu. Milliyetçi bir gazetede Mustafa Kemal Paşa'nın resmi vardı. Altındaki yazı, Çanakkale Komutanı Mustafa Kemal Paşa Harbiye nezaretinde görüşmeler yaptı. O potinsiz, ayağı çıplak çocuk gazete satan öteki çocuklara emir verir gibi Fransız generalini alkışlayanları gösterdi.
''Yazıyor! Mustafa Kemal Paşa'yı yazıyor!''
diye bağırın duysunlar, çok bağırın iyi duysunlar dedi. Ve birden sanki namlulardan çıkan kurşun sesleri gibi o çocuk sesleri büyüdü, büyüdü, ortalık çınlamaya başladı. Desperate'yi alkışlayanlar şaşkındı. Kalabalıktan birisi Desperate'ye hınçla bakmakta olan Deli Ömer'e ''Bu çocuklar herhal şehit çocukları'' dedi. Deli Ömer kalabalığa başka maksatla karışmıştı ama denk getiremedi. Desperate kurtulmuştu. Novotny önü, İstanbul yangın yeri gibiydi. Ah felek, ah! Üsteğmen Vasfi Bekir Ağa komutanı yardımcı yüzbaşı Şadi Bey'in odasında oturmuş, gözlerini bir noktaya dikmiş, tırnakları avuçlarına gömülmüştü. Vaziyet kumandan Ali Bey'e ulaştı. Ali Bey yarbaydı. Çanakkale'de Mustafa Kemal Paşa'nın yanında vurulmuştu. Bekir Ağa bölüğü mahpusları için o bir şanstı. Ali Bey Şadi Bey'in odasına koştu. Kapıdaki çavuşa emir verdi. Padişah da gelse içeri girmek yasaktır. Kuş uçmamalıdır. Novotny civarı. O zaman İstanbul'un semtlerinden birisi Albay Ali Bey Üsteğmen Vasfi'ye anlat bakalım ne olmuştur diye sordu. Üsteğmen Vasfi anlatmaya başladı. Beyoğlu'na çıkmıştım. Novotny önünden geçmekteydim. Sayabildim ki 8-10 kişi cıvıklaşmışlar. Yanlarından dolanıp geçmek istedim. Önümde durdular. İçlerinden birisi Zabit Bey size mi kaldı düvelli muazzamaya kafa tutmak? Düvelli muazzamanın önünde durursanız işte böyle yersiniz köteyi. Böyle sümsüklenirsiniz dedi diye bitirdi cümleyi.
Ali Bey sordu, o herif hangi millettendir?
Üsteğmen Vasfi, hangi milletten olacak? İtilafçı fırkasındandır.
O zaman İttihat ve Terakki karşısında Hürriyet ve İtilaf fırkası vardı. Fırka içinde Adem-i Merkeziyeçi, Prens Sabahattinciler, liberallerin öteki kolları, 31 Martçı Derviş Vahdetiyiciler, Ayrılıkçılar, Ceman Yekün, o fırka yani parti içinde yer almışlardı. Üsteğmen Vasfi anlatmaya devam etti. Siz şimdi Anadolu'da padişah efendimize düveli muazzamaya kafa tutuyordunuz.
Maceracı herifler, düveli muazzamadan yediğiniz dayak yetmedi mi dediler.
Hürriyet ve İtilaf fırkası mensupları ya Avrupa İngiltere mandaterliği ya da Amerika mandaterliği bizi kurtarır demekteydiler.
İllaha mücadele ve Anadolu ihtilalinden Mustafa Kemal Paşa'ya ve arkadaşlarına diş bilemekteydiler.
Üsteğmen Vasfi anlatmaya devam etti.
Herifler işi ileri götürdüler. Dayanamadım, girdim, vurdum, yardım çıktım.
Albay Ali Bey sordu, hiç tetik düştü mü? Yani ateş ettin mi demek istemişti. Çünkü saray ve sadrazamlık subayların silah taşımalarını işgal komiserleri isteğiyle yasaklamıştı.
Üsteğmen Vasfi sanki cephedeymiş gibiydi, gözlerini kısmıştı. Birkaç defa tetik düşürdüğünü hatırladığını, silahın kabzası ile birkaçının kafasını dağıttığını anlattı.
Albay Ali Bey şöyle teselli etti Üsteğmen Vasfi'yi.
Bak bunlar hamamın göbek taşı çengileridir. Velakin şimdilerde kendilerini başka türlü sanırlar. Bu göbek taşı çengilerinin sayıları da artmaktadır ya. Ama velakin zamanı gelir elbette.
Üsteğmen Vasfi kendisini tutamıyordu şöyle dedi.
Tamamdır da kumandanım lakin bu vaziyet nedir?
Damat Ferit bizi belimizi bağlamış. Onlar üzerimize saldırmaktadırlar.
Lakin vaziyet böyle giderse bizim de İstanbul'u yangın yerine döndürmemiz hesapta vardır. Arkadaşlar konuşur dururuz. Albay Ali Bey bu cümle bitince şöyle dedi. Şimdi ne olacağına bakmak lazımdır. Mustafa Kemal Paşa artık Anadolu'dadır. Tabii ki Üsteğmen Vasfi'nin yaptıkları sadrazamlığa İtilaf Devletleri komiserlerince duyurulmuştu. Fakat işte o gecenin ertesinde Üsteğmen Vasfi ve arkadaşları toplandılar. Topkapı'daki Kuvva gizli merkezine gittiler. Yüzbaşı Emin Ali oradaydı. Ankara ile temastaydı. Emin Ali Bey'e dediler ki işgal komiserlerinin oturdukları yerleri basacağız. Emir ne oldu? Piyade Yüzbaşı Emin Ali Bey şöyle bir durdu. Basmak, baskın vermek fikri iyidir. Bana sorarsanız ben de varımdır. Ama ve lakin Mustafa Kemal Paşa'dan yeni bir emir gelmiştir. Herkes artık Anadolu'ya geçecektir. İki yol vardır. Birisi Yeni Bahçeli'nin tuttuğu Gebze yoludur. Ötekisi Fakalarla İnebolu yolu. İnebolu yolu ile gidecekler aynı zamanda depolardan kaçırılacak silahları da yanlarına alacaklardır. Gebze yolundan gidenlere liste verilecek ve yol üstündeki işgalcilerin adamlarından bazıları namlılar temize havale edilecek. Üsteğmen Vasfi ve arkadaşları Kuvva Topkapı merkezinden çıktılar. Gece karanlığı basıyordu. Bu fırsat Asmalı Mescid'e uğramaya karar verdiler. Gittiler. O sırada Yüzbaşı Dayı Maksud ve Yüzbaşı Celal oradaydılar. Vasfi yüzbaşıların önünde selamını çaktı. Otur izni aldı oturdu. Yüzbaşı Celal anlamıştı bir vaziyet vardır. Zaten olanları da Dayı Maksud'un adamları öğrenmiş ve Dayı Maksud'u anlatmışlardı. Dayı Maksud sordu ne yapacaktınız Vasfi? Üsteğmen Vasfi mahcup bir çocuk gibi başını önüne eğdi. Övünmek onların lügatinde yoktu. Boynunu büktü ve yaptıklarını anlattı. Sonra dedi ki arkadaşlar basacaktık bir yerlere. Dayı Maksud o sırada yoldan geçen işgal devriyesini gördü. Ah felek ah, ettim bize edeceğini dedi. Tam bu sırada içeriye birisi girdi. Ama o daha gelirken Üsteğmen Vasfi heyecanla işgal devriyesini göstererek Dayı Maksud'a çıkıp vurup yaralım mı yüzbaşım dedi. Dayı Maksud otur yeni emri almadın mı? Şimdi yeni emire göre Anadolu'ya zaman gelmiştir. Vakit kaybı yoktur emrini verdi ve ekledi. Gidip helalleşecekleriniz varsa helalleşin. Ne olur artık bilinmez. Dayı Maksud'a yanaşan adam saygılıca durdu. Köstekli Kamil Üsküdar Ayazma'da iki İngiliz'i benzetmiş aranmakta dedi. Dayı Maksud gitsin bizim bölükte yatsın emrini verdi. Köstekli Kamil İstanbul bıçkınlarındandı. Artık o da bir kuvvacıydı. Köstekli Kamil denilmesinin sebebi taşıdığı dede yadigarı Köstekli Saat idi. Lakin pırıltılıydı. Birisi ona dokundu mu yanar giderdi. Köstekli Kamil'in her oturduğu yerde o saati okşamasını, öteki eliyle nargilesini içmesini herkes bilirdi. Üsteğmen Vasfi ve ötekiler gittiler. Dayı Maksud, Yüzbaşı Celal, Doktor Fahri yürüyorlardı. Doktor Fahri, Yüzbaşı Celal'in çizmelerinin topuklarının kaldırımdaki seslerini dinledi. Hınç ve öfke sanki yan yanaydılar. Yüzbaşı Dayı Maksud söyleniyordu. Ah sen felek, lakin zaman da gelmiştir artık. Ver elini Anadolu. Mustafa Kemal Paşa'dan şifre nihayet gelmiştir. Doktor Fahri ile Yüzbaşı Celal Kadıköy yolunda denizde bir sandaldaydılar. Çünkü son vapur da kalkmıştı. Yüzbaşı Celal denize dalgın baktı, İstanbul'u seyretti. Üniforma ceketinin altındaki topluyu yokladı. Sever gibi üzerinde elini gezdirdi. Kaç cephe görmüş, kaç arkadaşını kucağında şehitliğe uğurlamış, vuruşmuş, cephelerde yara almış, çifte su verilmiş çeliğe dönmüş. O insanın yüzüne gözlerinden yaşlar akarken söylendi. Ahtımızdır hey İstanbul iyi bak bize seni yine alırız. Sen bizim yarimiz sevdamızsın. Alacağım seni alacağız ahtımızdır. Hele bir Anadolu'ya atalım da kendimizi.
12. ayrımın sonu. Sayfa 111.